Zohar kitabına ön söz. 1. Kutsal Zohar kitabındaki öğretinin derinliği kapatılmış ve binlerce kilit arkasına hapsedilmiştir. Ve bu kitaptaki bir şeyi sonuna kadar yorumlamak üzere bizim insani dilimiz bize yeterli ve güvenilir açıklamaları sağlamak için çok fakirdir. Ayrıca benim yaptığım yorumlamalar ancak meselelerin yüksekliğine çıkmak ve kitabın sözlerini incelemek üzere araştırmacıya yardım edecek bir merdivendir. Bundan dolayı okuyucuyu hazırlamalı ve kitabı nasıl düşünüp nasıl çalışması gerektiğine dair ona güvenilir tanımlamalarla doğru rotayı ve girişi vermeyi gerekli buldum. 2. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki Zohar'da söylenen her şey, hatta onun içindeki efsaneler bile Kahap, Keter, Hohma, Bina, Hagat, Heset, Gevura, Tiferet, Nehim, Netzahot, Yesod, Malhut diye adlandırılan 10 sefirotun ve onların permütasyonlarının adlarıdır. Konuşulan dildeki 22 harf ve onların permütasyonları her nesneyi ve kavramı ortaya çıkarmaya yeterli olduğu gibi 10 sefirottaki kavramlar ve kavramların permütasyonları da bu semavi kitaptaki öğretiyi açığa çıkarmak için yeterlidir. Ancak kişinin çok ihtiyatlı olması gereken 3 sınırlama vardır. Ve kitabın sözlerini çalışırken bunları aşmamalıdır. 3. İlk sınırlama, öğrenme sürecinde madde, maddenin formu, soyut form ve öz denilen 4 kategori vardır. 10 sefirotta da bu aynıdır. Bilinmelidir ki Zohar kitabı 10 sefirottaki öz ve soyut form ile hiçbir şekilde ilgilenmez. Sadece onlardaki madde veya onlardaki maddeye bürünmüş form ile ilgilenir. 4. İkinci sınırlama. Her şeyi kapsayan ilahi realiteyi, ruhların yaratılışı ve onların varoluşlarının yönetimiyle ilgili olarak 3 bölüme ayırırız. Ein Sof, sonsuzluk, Atzilut dünyası, Beria, Yetzira ve Asiya diye adlandırılan 3 dünya. Bilmelisiniz ki Zohar sadece Bia, Beria, Yetzira, Asiya dünyalarının Ein Sof ve Atzilut dünyalarından aldığı ölçülerle ilgilenir. Ancak Zohar kitabı Ein Sof'un ve Atzilut dünyasının kendisi ile hiçbir şekilde ilgilenmez. 5. Üçüncü sınırlama. Bia dünyalarının her biri içinde 3 muhakeme vardır. 10 sefirot, bunlar o dünyada parlayan Yaradan'ın nitelikleridir. İnsanların ruhları, neşamot, canları, ruhot ve yaşamı, nefaşot. Onun içindeki realitenin geri kalan kısmı, melekler, elbiseler ve saraylar diye adlandırılır ve bunların sayısız unsuru vardır. Akılda tutun ki her ne kadar Zohar her dünyanın detaylarını geniş bir şekilde izah etse de Zohar'ın sözlerinin özünün daima o dünyadaki insanların ruhları üzerine odaklandığını bilmelisiniz. Diğer muhakemeleri sadece ruhların onlardan ne dereceye kadar aldığını bilmek üzere açıklar. Zohar, ruhların alışıyla ilgili olmayan şeyden tek bir kelime dahi söz etmez. Bu nedenle Zohar kitabında sunulan her şeyi sadece ruhun alışıyla ilişkili olarak öğrenmelisiniz. 11. Birinci sınırlamada tanıttığımız 4 algı durumunu burada incelemeliyiz. Madde, maddeye bürünmüş form, soyut form, öz. Şimdi önce onları bu dünyadan elle tutulur örneklerle açıklayacağım. Örneğin, birisi için o kuvvetlidir, dürüsttür veya hilecidir gibi dediğinizde önünüzde olanlar şunlardır. Onun maddesi yani bedeni, maddeye bürünmüş formu, kuvvetli, dürüst veya hileci, soyut formu, kuvvetli, dürüst veya hileci formu, bu kişinin maddesinden ayırabilir ve bu üç formu özünde maddeden veya bedenden soyulmuş olarak çalışabilirsiniz. Yani güç, dürüstlük ve hilecilik niteliklerini araştırır ve onlardaki erdemliğin veya erdemsizliğin onlarda herhangi bir madde yokken de muhakemesini yapabilirsiniz. Kişinin özü. 12. Biliniz ki dördüncü durumda kişinin maddesiz özüne dair hiçbir algımız yoktur. Çünkü bizim beş duyumuz ve hayal gücümüz bize ancak özün hareketlerdeki görünüşünü verir, özün kendisine değil. Örneğin görme duyumuz bize yalnızca görünür özün gölgelerini verir. Çünkü onlar ışığın tersi olarak form alırlar. Benzer şekilde duyma duyusu sadece bir miktar özün havaya vurma gücüdür. Ve onun vuruşuyla itilen hava kulak zarına çarpar ve biz de bizim yakınımızda bir miktar öz olduğunu duyarız. Koklama duyusu sadece özden gelen ve bizim koku sinirlerimize çarpan havadır. Ve biz kokuyu alırız. Tat duyumuzda bizim tat sinirlerimizin bir miktar özle temasının bir sonucudur. Dolayısıyla bütün bu dört duyunun bize verdiği bir özden kaynaklanan işlemlerden ortaya çıkandır. Fakat özün kendisi değildir. Duyularımız içinde en güçlü olan soğuğu sıcaktan, serti yumuşaktan ayırabilen dokunma duyusu bile tüm bunlar özün içindeki işlemlerin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Sadece öze dair olaylardır. Bu böyledir çünkü sıcak soğuyabilir, soğuk ısıtılabilir, kimyasal işlemler sayesinde katı olan sıvıya ve sıvı havaya yani gaza dönüşebilir ve beş duyumuzdaki herhangi bir karar geçerliliğini yitirir. Ama yine de öz onun içinde mevcuttur. Çünkü havayı tekrar sıvıya ve sıvıyı da katıya çevirebilirsiniz. Besbelli ki beş duyumuz bize asla hiçbir öz göstermez. Yalnızca özden gelen işlemlerin olaylarını ve belirtilerini gösterir. Bilinir ki hissedemediğimizi hayal edemeyiz. Ve hayal edemediğimizde asla düşüncelerimiz de beliremez. Ve onu algılamak için hiçbir yolumuz yoktur. Bu nedenle düşüncenin öze dair herhangi bir algısı yoktur. Dahası biz kendi özümüzü de bilemeyiz. Ben dünyada yer kapladığımı, katı ve sıcak olduğumu ve düşündüğümü ve özümün buna benzer diğer işlemlerin belirtilerini hisseder ve bilirim. Fakat bana bütün bu belirtilerin kaynaklandığı kendi özüm hakkında soru sorarsanız size nasıl cevap vereceğimi bilmem. Dolayısıyla Yaradan'ın bizim herhangi bir öze erişmemizi engellemiş olduğunu görürsünüz. Biz yalnızca özden kaynaklanan işlemlerin belirtisine ve görüntüsüne erişebiliriz. 13. İlk durumda maddede yani özden ortaya çıkan bütün işlemlerin görünüşünde tam bir algıya sahibiz. Çünkü bunlar maddede bulunan özü bize öyle bir yolla yeteri kadar açıklar ki özün kendisine erişememenin eksikliğini duymayız. Nasıl ki elimizde altıncı bir parmağın eksikliğini hissetmiyorsak, benzer şekilde onun da eksikliğini hissetmeyiz. Maddeyi edinmek, yani özün işlemlerinin görünüşünü edinmek, hem kendi varlığımızı hem de bizim dışımızda var olan her şeyi edinmek için bizim her ihtiyacımız ve öğrenişimiz için gayet yeterlidir. 14. İkinci durum, maddeye bürünmüş form da yeterli ve açık bir edinimdir. Çünkü her maddenin davranışında bulduğumuz uygulamalı ve gerçek deneyler aracılığıyla onu elde ederiz. Yüksek ve güvenilir bilgimizin hepsi bu anlayıştan gelir. 15. Üçüncü durum soyut formdur. Bir kere maddeye bürünmüş olarak form ortaya çıktıktan sonra hayal gücümüz onu her maddeden tamamıyla soyutlayabilir ve onu herhangi bir cisim olmaksızın algılayabilir. Ahlak kitaplarında görülen erdemler ve iyi nitelikler böyledir. Burada herhangi bir madde içermeyen dürüstlük ve yalancılık, öfke ve metanet gibi özelliklerden bahsederiz. Onları soyut oldukları halde bile erdemli veya erdemsiz olarak kabul ederiz. Bilmelisiniz ki bu üçüncü durum tedbirli bir bilge kişi tarafından kabul edilemez. Çünkü ona %100 güvenmek imkansızdır. Maddeye bürünmemişken incelendikleri için bunlarda hata yapabilirler. Örneğin idealist ahlakı olan yani dindar olmayan birini ele alalım. Bu kişi doğruluk erdemine soyut formundayken aşırı olarak bağlandığı için insanlara yalan söyleyerek onları ölümden kurtarabilecek olsa bile, bütün dünyanın ölüme gittiğini bilse bile kasıtlı bir yalan söylememeye karar verebilir. Bu ıslah metodunun görüşü değildir. Çünkü hayat kurtarmaktan daha önemli hiçbir şey yoktur. Doğrusu kişi gerçek ve yalanın formlarını maddeye bürünmüş olarak öğrenirse yalnızca maddeye yararlı veya zararlı oluşları bakımından anlayacaktır. Diğer bir deyişle onlar dünyanın çektiği onca sıkıntıdan sonra hilekar insanların yalanlarıyla sebep oldukları pek çok yıkım ile zararı ve dürüst insanların kendilerini sadece gerçeğin sözlerini söylemekle sınırlayarak getirdikleri büyük faydaları görmüş bulunarak doğruluk niteliğinden daha önemli bir erdem olmadığı ve yalancılık niteliğinin gibi bir utanç olmadığı üzerine anlaşmışlardır. Ve eğer idealist kişi tek bir kişiyi bile ölümden kurtaracak olan yalanın, gerçeğin soyut niteliğinin tüm erdemi ve övgüsünden çok daha önemli olduğunu anlayabilseydi, maneviyatın görüşüyle kesinlikle hemfikir olurdu. Dolayısıyla üçüncü duruma dair bu kavramlarda asla hiçbir kesinlik yoktur. Bunlar soyut formlardır. Hiçbir cisme bürünmemiş soyut formlarda bu kesinlik çok daha azdır. Bu kavramlar sadece zaman kaybıdır. 16. Şimdi bu dört durumu madde, maddeye bürünmüş form, soyut form ve öz, elle tutulur şeylerle iyice öğrendiniz. Dördüncü durum için, öz için hiçbir algımızın olmadığı ve üçüncü durumun bizi yanlış yere götürebilecek bir kavram olduğu açıklandı. Sadece madde olan birinci durum ve maddeye bürünmüş form olan ikinci durum, açık ve yeterli bir edinim için bize üst yönetim tarafından verilmiştir. Bunların aracılığıyla manevi nesnelerin varlığını da yani abya üst dünyalarında algılayabileceksiniz. Çünkü yukarıdaki dört duruma ayrılmamış tek bir küçük ayrıntı bile onlarda yoktur. Eğer mesela Berea dünyasından belli bir unsuru alırsanız orada kırmızı renkte olan kelim vardır. Onların aracılığıyla Berea'nın ışığı Berea'da oturanlardan geçer. Bu nedenle Berea'nın kırmızı renkli klisi madde veya nesne sayılır yani ilk durumdur. Ve sadece renk bile olsa bu nesne içindeki bir işlemin oluşumu ve görünüşüdür. Daha önce de dediğimiz gibi bizim özün kendisinde hiçbir edinimimiz yoktur. Yalnızca özden gelen işlemin görünüşünü edinebiliriz. Ve bu görünüşten de öz veya madde veya beden veya kli diye söz ederiz. Ve kırmızı renk aracılığıyla hareket eden ve kıyafetlenen ilahi ışık, nesneye bürünmüş olan formdur. Yani ikinci durumdur. Bu nedenle ışığın kendisi nesne aracılığıyla kıyafetlendiğini ve aydınlandığını belirterek kırmızı gibi görünür. Bu da bedeni veya nesnesi yani kırmızı renk olarak kabul edilir. Ve ilahi ışığın nesneden, kırmızı ışıktan ayırmak ve onu özünde bir nesnede kıyafetlendirmeden tartışmak isterseniz bu üçüncü duruma aittir. Maddeden ayrılmış form. Ki bu hatalara maruz olabilir. Bu nedenle üst dünyaları çalışırken bununla uğraşmak kesinlikle yasaktır. Ve Hiçbir gerçek kabalist bununla uğraşmaz. Zohar'ın yazarları ise hiç uğraşmazlar. Beriya'daki bir unsurun özü açısından bu durum daha da böyledir. Çünkü maddesel nesnelerin özüne ilişkin hiçbir algımız yoktur. Manevi nesnelerin özüne ilişkin ise bu durum daha da çok böyledir. Böylelikle önünüzde dört durum bulunur. Beriya'nın kalesi kırmızı renktir. Beriya'nın nesnesi veya cismi olarak kabul edilir. İlahi ışığın Beriya'nın kalesinde kıyafetlenmesi bu nesnenin formudur. İlahi ışığın kendisi Beriya'daki nesnesinden ayrılmıştır. Bu maddenin özü. Böylece birinci sınırlama iyice açıklanmıştır. Bu da şudur. Tüm Zohar'da üçüncü ve dördüncü durumdan söz eden tek bir söz yoktur. Sadece birinci ve ikinci durumdan söz edilir. 17. Bununla birlikte ikinci durum açıklanmıştır. Biliniz ki özellikle Beriya dünyasında tek bir unsurda dört durumu açıkladığımız gibi genel dört dünya Abya içinde durum aynıdır. Üç renk, kırmızı, yeşil, siyah, Biya'nın üç dünyasında cisim veya nesne olarak kabul edilir. Absolut dünyası sayılan beyaz renk, Biya diye adlandırılan üç renk içinde maddede kıyafetlenmiş formdur. Ensof'un kendisi özdür. Birinci duruma ilişkin olarak söylediğimiz budur ki, dördüncü durum olan öze dair hiçbir algımız yoktur. O tüm nesnelerde, hatta bizim dünyamızdaki nesnelerde bile gizlidir. Beyaz renk, Biya'nın üç renginde kıyafetlenmediği zaman, yani hokma ışığı, bina, tiferet ve malhutta kıyafetlenmediği zaman soyut formdur ve biz onunla uğraşmayız. Zohar bu durumdan hiç söz etmez ama yalnız Biya'nın üç rengi olan ve bina, tiferet ve malhut diye adlandırılan üç sefirotun cismi kabul edilen ilk durumdan ve Biya'nın üç renginde kıyafetlenen atzilotun, yani bina, tiferet ve malhutta kıyafetlenen hokma ışığının aydınlattığı ve böylece maddede kıyafetlenen biçim olduğu ikinci durumdan söz eder. Zohar kitabının her yerinde göz önüne alınan bu iki durumdur. Bu nedenle eğer okur Zohar'ın sözlerini öğrenirken düşüncelerini ve anlayışını her zaman yukarıda sözü edilen iki durumla sınırlamaya dikkat etmezse sözleri bağlam dışına çıkarmış olacağı için konu derhal ve tamamen yanlış anlaşılacaktır. 19. Şimdi üçüncü sınırlamayı açıklayacağız. Zohar, her bir dünyada, o dünyada parlayan, tanrısallık olan Sefirot'la ilgilenir ve aynı zamanda o dünyanın yaratılanları olan cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşanın her maddesi ile de ilgilenir. Ancak Zohar öncelikle o dünyadaki konuşana gönderme yapar. Bu dünyada olanlarla ilgili bir örnek verelim. Zohar kitabına girişte madde 42 açıklandı ki her dünyadaki dört tür cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan ve hatta bu dünyadaki bile alma arzusunun dört bölümüdür. Her biri kendinde olan bu dört cansız, bitkisel, hayvansal, konuşan türlerini içerir. Bu nedenle bu dünyadaki bir kişi, bu dünyadaki cansız, bitkisel, hayvansal konuşanın dört türünü beslemeli ve onlardan beslenmelidir. Bu böyledir. Çünkü insanın besini de insanın bedenindeki cansız, bitkisel, hayvansal konuşanın dört türünden uzanan bu dört türü içerir. Bunlar A. Kişinin yaşamını devam ettirmesi için gerekli olan ölçüye göre almayı istemesi, B. Kişinin yaşamını devam ettirmesi için gerekli olandan fazlasını istemesi, lükse özlem duyması ama kendini yalnızca fiziksel arzularla sınırlaması, C. Onur ve güç gibi insani arzulara özlem duyması. D. Bilgiye özlem duyması. Bunlar içimizdeki alma arzusunun dört parçasına uzanırlar. Gerekli olan kadarını istemek alma arzusunun cansızı kabul edilir. Fiziksel olana aşırı istekli olmak alma arzusunun bitkiseli kabul edilir. Çünkü bunlar yalnızca kişinin klisini kap, yani bedenin arzusunu arttırmak ve haz vermek için gelirler. İnsani arzular alma arzusunun hayvansalı kabul edilir. Çünkü bunlar kişinin canlılığını artırırlar. Bilgi isteği alma arzusunun konuşanı kabul edilir. 20. Böylece birinci türde kişinin yaşamını sağlayan gerekli ölçü ve ikinci türde kişinin yaşamını sağlayan gerekli ölçüyü aşan fiziksel arzular, kişi kendinden daha aşağıda olan şeylerle beslenir. Cansız, bitkisel ve hayvansal. Ancak üçüncü türde güç ve saygınlık gibi insani arzular, kişi kendi cinsinden, kendi eşitinden alır ve beslenir. Ve dördüncü türde bilgi, kişi kendinden daha yüksek bir türden, manevi olan, gerçek bilgi ve zekadan alır ve beslenir. 21. Üst manevi dünyalarda da benzer durumu bulacaksınız. Çünkü dünyalar yukarıdan aşağıya doğru birinden diğerine damgalanmıştır. Bu şekilde Berea dünyasındaki cansız, bitkisel, hayvansal konuşanın bütün türleri Yetsira dünyasında izlerini bırakırlar ve Asya'nın cansız, bitkisel, hayvansal konuşanı Yetsira'nın cansız, bitkisel, hayvansal konuşanından iz almıştır. En son olarak da bu dünyanın cansız, bitkisel, hayvansal konuşanı Asya dünyasının cansız, bitkisel, hayvansal konuşanından iz almıştır. Zuhar kitabına girişte, madde 42. Açıklandığı gibi manevi dünyalardaki cansız heyhalot, saraylar, bitkisel levuşim, kıyafetler veya elbiseler, hayvansal malahim, melekler diye adlandırılır ve konuşan da insanların o dünyadaki neşamotu, ruhlar olarak kabul edilir ve o dünyadaki on sefirot tanrısallıktır. İnsanların ruhları her dünyada merkezdir ve o dünyanın manevi realitesiyle beslenirler. Aynen bu dünyada maddesel konuşanın tüm maddesel realiteyle beslendiği gibi. Böylece birinci tür, kişinin yaşaması için gerekli olanı alma arzusu, heyhalot ve levuşimin ortadaki aydınlığından alınır. İkinci tür, kişinin bedenini artıran hayvansal fazlalık oradaki malahimden alınır. Bunlar kişinin yaşaması için gerekli olan ölçülerin ötesindeki manevi aydınlanmalardır. Manevi kelime büyütürler ki kişinin ruhu onun içinde kıyafetlenir. Böylece kişi birinci türü ve ikinci türü kendinden daha aşağıdaki türlerden alır. Bunlar oradaki heyhalot, levuşim ve malahimdir. Ve insan neşamotundan ruhlar daha aşağıdadırlar. Üçüncü tür, kişinin canlılığını arttıran insani arzular bu dünyada kişinin kendi cinsinden olanlardan alınır. Bundan çıkan sonuç şudur ki kişi kendi cinsinden olanlardan da o dünyadaki tüm neşamottan da alır. Onlar sayesinde kişi ruhunun ruh aydınlığını artırır. Dördüncü tür arzu, bilgi için olan arzu o dünyadaki sefirottan alınır. Kişi onlardan ruhuna habat alır. Şu sonuç çıkar ki her bir dünyada bulunan insan ruhu büyümeli ve o dünyada var olan tüm türlerle tamamlanmalıdır. Sözünü ettiğimiz üçüncü sınırlama budur. Kişi bilmelidir ki Zuhar'daki tüm dünyalar, üst dünyalarda uğraşılan her bir madde, sefirot, neşamot, malahim, levuşim ve Heyhalot ile kendileri içinmiş gibi uğraşır. Bu böyle görünse de inceleyen kişi bilmelidir ki aslında oradaki insan ruhunun onlardan aldığı ve onlardan beslendiği ölçüde onlardan söz edilmektedir. Bu nedenle onların bütün sözleri ruhun ihtiyaçlarına aittir. Ve eğer her şeyi bu doğrultuda öğrenirseniz anlayacaksınız ve bu yolda başarılı olacaksınız. 23. Bunu anlamak için yukarıda 17. maddede açıklananı hatırlamalısınız. Bu maddede açıklanır ki gerekli olan bir nesne bir özdür ki ona dair hiçbir algımız yoktur. Maddesel özlerde bile ve hatta kendi özümüzde bile ona dair algımız yoktur. Yaradan için bu daha da böyledir. Absolut dünyası bir formdur ve Biya'nın üç dünyası ise maddedir. Absolut'un Biya'daki aydınlığı maddeye bürünmüş formdur. Dolayısıyla görüyorsunuz ki En Sof ismi Yaradan'ın özü için bir isim kesinlikle değildir. Çünkü edinemediğimizi ona bir isim vererek nasıl tanımlayabiliriz ki? Hayal gücümüz veya beş duyumuz maddesel olanda bile öze ilişkin olarak bize hiçbir şey vermediği için orada nasıl bir düşünce veya söz sahibi olunabilir? Yaradan'ın kendisine dair bu durum daha da az böyledir. Onun yerine En Sof ismini bize üçüncü sınırlamada tanımlandığı gibi anlamalıyız. Yani Zohar kitabının tüm anlattıkları tamamen ruhlara aittir. Madde 21. Bu yüzden En Sof ismi hiçbir şekilde Yaradan'ın kendisi değildir. Ama bir eylemin sonucu başlangıçtaki düşüncededir yoluyla, yaratılışın düşüncesinde onun içine dahil olan bütün dünyalara ve bütün ruhlara aittir. Dolayısıyla En Sof bağın ismidir ve bütün yaratılış ıslahın sonuna kadar ona bağlıdır. Bunu ruhların birinci durumu diye adlandırırız. Zohar kitabına giriş, madde 13. Çünkü bütün ruhlar, ıslahın sonunda gerçekten alacakları son yükseklikte tamamen hoşnutluk ve güzellik ile dolu olarak onun içinde var olurlar. 24. Bu dünyanın işlerinden bir örnek verelim. Bir kişi güzel bir ev inşa etmek ister. İlk düşüncede önünde, inşası bittiğinde olacağı haliyle, bütün odaları ve detayları ile zarif bir ev görür. Sonrasında uygulama planını bütün detaylarına kadar tasarlar. Vakti gelince işçilere her detayı açıklayacaktır. Ahşap, tuğla, demir gibi. Sonra ilk düşüncede düzenlendiği gibi sonlandırmak üzere evin esas inşaatına başlayacaktır. Bilin ki En Sof bu ilk düşünceye aittir. Bu düşüncede tüm yaratılış Yaradan'ın önünde tamamen bitmiş olarak resmedilmiştir. Bununla beraber ders tam da örnekteki gibi değildir. Çünkü Yaradan da gelecek ve şimdi eşittirler. Onda düşünce tamamlanır. O, bizim ihtiyaç duyduğumuz hareket araçlarına ihtiyaç duymaz. Çünkü onda o esas realitedir. Absolut dünyası düşünülmüş planın, daha sonra evin gerçek inşası başladığında ortaya çıkacak olan gerekli detayları gibidir. Biliniz ki bu ikisinde yani En Sof olan başlangıçtaki düşüncede ve vakti gelince yapılacak uygulamanın detaylarını düşünen tasarımda hala yaratılanlara dair bir iz bile yoktur. Zira bu halen olası bir durumdur, gerçekleşmiş bir durum değildir. İnsanlarda da aynısıdır. Planın gerçekleşmesi için gerekli olan bütün detayları hesaplasalar da ahşap, tuğla ve metal bu esas olarak sadece kavramsal bir durumdur. Orada gerçek ahşap ve tuğlanın izi bile yoktur. Tek fark kişinin durumunda düşünülmüş olan bu tasarım esas realite olarak kabul edilmez. Fakat yaratılışın düşüncesinde bu tasarım esas gerçek yaratılanlardan çok daha gerçek bir realitedir. Böylece Ein Sof ve Absolut dünyasının anlamlarını açıkladık. Onlar hakkında her söylenen yalnızca yaratılanların yaratılışına ilişkindir. Bununla beraber hala olası durumdadırlar ve özleri daha ortaya çıkmamıştır. Hiçbir ahşap tuğla ve metal içermeyen planı tasarlayan kişi hakkındaki benzetmemiz gibidir. 25. Bir yanın üç dünyası ve bu dünya olası durumdan gerçek duruma getirme sayılırlar. Yani evini gerçek olarak inşa eden ve ev tamamlanana kadar ahşabı, tuğlaları ve işçileri getiren kişi gibi. 26. Yukarıdaki benzetmede bir ev inşa etmeyi düşünen kişideki şu üç muhakemenin birbirine sebep ve sonuç ilişkisiyle nasıl bağlı olduğunu bulursunuz. Hepsinin kökü ilk düşüncedir. Çünkü planlanmış tasarımda başlangıçtaki düşüncede kişinin önünde beliren hareketin sonuna ilişkin olan dışında hiçbir madde belirmez. Aynı zamanda kişi inşaat sırasında önündeki tasarıma göre düzenlenmiş detaylardan başka bir şey uygulamaz. Böylece görürsünüz ki dünyalarla ilgili olarak ruhların ilk durumundan, Ein Sof'tan uzanmayan tek bir küçük nesil bile dünyalarda yoktur. Onlar orada bir eylemin sonucu başlangıçtaki düşüncededir sözünde olduğu gibi son ıslahın en yüksek mükemmelliğindedirler. Dolayısıyla son ıslah sayesinde açığa çıkacak her şey orada bulunmaktadır. Başlangıçta o Ein Sof'tan Absolut dünyasına uzanır. Benzetmede olduğu gibi tasarımın ilk düşünceden uzanması gibi her bir kusur, unsur Absolut dünyasından Bia dünyasına uzanır. Benzetmede olduğu gibi evin inşaatı sırasında gerçekten uygulanan bütün detaylar tasarımdan kaynaklanır. Dolayısıyla Ein Sof'tan ruhların ilk durumundan uzanmayan bu dünyada oluşturulan bir tek küçük madde bile yoktur. Ve Ein Sof'tan Absolut dünyasına uzanır, yani bu dünyada gerçekten oluşturulan şeyle özellikle bağlantılıdır. Ve nesil Absolut dünyasından Bia'nın üç dünyasına uzanır ve burada nesil gerçek bir durum olarak belirir. Kutsallık olmaktan çıkıp yaratılan hale gelir ve oradan Yetzira ve Asya'ya ve bu dünyada en aşağı olana kadar uzanır. Bundan şu sonuç çıkar ki dünyada Ein Sof'taki genel kökünden ve Absolut'taki özel kökünden uzanmayan hiçbir nesil yoktur. Sonrasında Bia boyunca yol alır ve yaratılan biçimini alır ve sonra bu dünyada yapılmış olur. 31. Ancak yaratılışın düşüncesi yarattıklarını hoşnut etmek olduğu için bu bize onun ihsan etme arzusuna sahip olduğunu öğretir. Bu dünyadan anlarız ki verenin memnuniyeti ondan alanlar çoğaldıkça artar ve o alıcıların çoğalmasını ister. Bu bakımdan deriz ki Absolut'taki ışıklar aşağıdakiler Absolut'un bağışına verildiği zaman büyür ve onları besler. Tersine olarak aşağıdakilerden onun bolluğunu almaya layık olan kimse yoksa o ölçüde ışıklar azalır, yani onlardan alacak hiç kimse yoktur. 32. Onu bir mum ile karşılaştırabilirsiniz. Ondan binlerce kandil yaksanız da veya hiç yakmasanız da bunun kandilin kendisinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadığını göreceksiniz. Bu Adam Harishon için de böyledir. Bugün bizim gibi binlerce evladı olsa da veya hiçbir evladı olmasa da bu Adam Harishon'un kendisinde hiçbir değişikliğe sebep olmaz. Aynı şekilde Absolut dünyasının kendisinde de hiçbir şey değişmez. Aşağıda olanlar onun yüce bolluğunu ister, istekle alsınlar, ister hiçbir şey almasınlar, yukarıda sözü edilen bu yücelik sadece aşağıda olanların üstünde uzanır. 33. Öyleyse neden Zohar'ın yazarları Asyot dünyasının kendisinde olan tüm o değişiklikleri tanımladılar? Yalnızca bir yanın alıcıları bu bakımdan açıkça konuşmalıydılar ve bizi cevaplar bulmaya zorlayarak Asyot'tan o kadar ayrıntılı olarak konuşmamalıydılar. Aslında burada çok kesin bir sır vardır. Elçilerin görevleri aracılığıyla benzerlikleri kullandım. Hosea 12. Sözlerinin anlamı budur. Gerçek şudur ki burada ilahi bir irade vardır. Yalnızca alıcı olanların ruhlarında çalışan bu benzerlikler, ruhlara Yaradan'ın kendisi ruhların edinimini büyük ölçüde artırmak üzere onlara katılıyor gibi görünecektir. Bu, kendi sevgili çocuğuna üzüntülü bir yüz ve memnun bir yüz göstermek üzere kendini zorlayan bir baba gibidir. Aslında kendisinde ne üzüntü vardır ne de memnunluk. Bunu sadece sevgili çocuğunu etkilemek ve onun anlayışını artırmak için yapar, onunla oynamak amacıyla. Ancak büyüdüğü zaman babasının tüm yaptıklarının gerçek olmadığını ama yalnızca onunla oyun oynadığını öğrenir ve anlar. Bizim önümüzdeki konu da aynıdır. Bütün bu görüntüler ve değişiklikler yalnızca ruhun izlenimleriyle başlar ve biter. Ancak Yaradan'ın iradesiyle onlar onun kendisinin içindeymiş gibi belirirler. Bunu yaratılışın düşüncesi doğrultusunda yaratılanları hoşnut etmek üzere ruhların edinimini en yüksek oranda genişletmek ve arttırmak için yapar. 34. Maddesel algımızda da böyle bir davranış bulunca şaşırmayın. Görme duyumuzu ele alın. Mesela önümüzde harikulade bir şekilde doldurulmuş kocaman bir dünya görürüz. Ama aslında yalnızca kendi içimizde olanı görürüz. Diğer bir deyişle, beynimizin arka bölümünde bir çeşit fotoğraf makinesi vardır. Dışımızda olanı değil ama bize beliren her şeyi görüntüler. Bu amaçla o, bizim için beynimizde orada görünen her şeyi ters çeviren bir çeşit cilalı ayna yapmıştır. Böylece onu beynimizin dışında yüzümüzün önünde görürüz. Ancak dışarıda gördüğümüz şey gerçek değildir. Bununla beraber onun takdirine her şeyi kendi dışımızda görmemize ve algılamamıza olanak veren beynimizdeki bu cilalı aynayı yaratmasına şükran duymalıyız. Çünkü böylelikle o her şeyi açık bir bilgi ve edinimle algılama ve her şeyi içsellikten ve dışsallıktan ölçümleme gücünü bize verdi. Bu olmasaydı algımızın çoğunu kaybederdik. Aynı durum ilahi irade ve ilahi algı için de doğruluğunu korur. Her ne kadar bütün bu değişimler alıcı olan ruhların içinde gelişse de onlar yine de bunların hepsini Yaradan'ın kendisinin içinde görürler. Çünkü onlar yalnızca bu şekilde yaratılışın düşüncesindeki tüm hoşluk ve tüm algılar ile ödüllenirler. Yukarıda anlatılandan şunu da çıkarabilirsiniz. Her ne kadar her şeyi gerçekte önümüzdeymiş gibi görsek bile her mantıklı insan gördüğümüz her şeyin yalnızca beynimizin içinde olduğunu kesinlikle bilir. Ruhlar da böyledir. Bütün görüntüleri Yaradan'ın içinde görmelerine rağmen yine de bütün bunların yalnızca kendi içlerinde olduğundan ve asla Yaradan'da olmadığından hiç şüpheleri yoktur. 40. O kendisini onun içindeki her nitelik bilinebilsin diye El, Elohim, Shaddai, Savot ve Ekiye diye adlandırdı. Öğretide silinmeyecek olan 10 isim 10 sefirota aittir. Zuhar'da Vayikra madde 168 yazıldığı üzere Sefira Keter Ekiye diye adlandırılır. Sefira Hohma Koh diye adlandırılır. Sefira Bina Havaya noktalı Elohim diye adlandırılır. Sefira Hesed Kel diye adlandırılır. Sefira. Gevuro Elohim diye adlandırılır. Sefira. Tiferet Havayah diye adlandırılır. İki Sefirot, Netzah ve Hod, Savot diye adlandırılır. Sefira Yesod, Elhay diye adlandırılır. Sefira Malhut, Adni diye adlandırılır. 41. Eğer onun ışığı görünür de bu kutsal sefirotlarda kıyafetlenerek tüm yaratılanlar üzerine uzanmasaydı, yaratılanlar onu nasıl bilebilirlerdi ki? Ve tüm dünya onun ihtişamı ile dolu mısrasını nasıl tutabilirlerdi ki? Başka bir deyişle, böylelikle ilahi isteğin ruhlara sanki sefirotlardaki tüm değişimler onun içindeymiş gibi belirmesini açıklar. Bu, onun yeterli bilgisi ve edinimi için ruhlara yer vermek üzere böyledir. Çünkü o zaman tüm dünya onun ihtişamı ile dolu mısrası gerçek olacaktır. Kabala öğretisinin ön sözüne giriş. 1. Zohar, Vayikra, Paraşat, Tazriya, sayfa 40'ta yazıldığı üzere, gel ve gör. Dünyada var olan her şey insan için var ve her şey onun için var olur. Yazıldığı üzere, sonra Yüce Yaradan insana şekil verdi, tam bir isimle. Belirlediğimiz üzere o her şeyin tamamıdır ve her şeyi içerir. Yukarıdaki ve aşağıdaki her şey bu görüntünün içindedir. Bu şekilde üst ve alt tüm dünyaların insanın içinde olduğunu açıklar ve aynı zamanda bu dünyalardaki tüm realite de yalnız insan içindir. Ek 2'de kullanılan kısaltmalar. Abya, Atzülüp, Beria, Yetsira, Asiya. Ak, Adam Kadmon, Bia, Beria, Yetsira, Asiya. CBHK, cansız, bitkisel, hayvansal ve konuşan. Havayah, Yud, Hey, Vav, Hey. Habat, Hohma, Bina, Daat. Hagat, Hesed, Gevura, Tiferet. Kahap, Keter, Hohma, Bina. Kahaptum, Keter, Hohma, Bina, Tiferet ve Malhut. Nehi, Netsa, Hod, Yesod. Nehim, Netsa, Hod, Yesod, Malhut. Naren, Nefeş, Ruah, Neşama. Narenay, Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida. Yehne, Rene, Yehida, Haya, Neşama, Ruah, Nefeş.